Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 19. ayrım. Boş bir süre düşündü. Tüm bedeninde dolaşan adrenalini hisseder gibiydi. Saat gece yarısını geçmişti ama yorgun değildi. Üzerinde yoğunlaşacağı bir odak noktası bulmuştu. Artık boşluğun içinde kaybolmuş sayılmazdı. "Sence orada daha başkaları da var değil mi?" diye sordu. "Yani betona ya da benzeri yerlere gömülmüş başka kurbanlar mı?" "Ne yazık ki bence var. 4 yıl çok uzun bir süre. Korkarım çok sayıda kurban vardır." "Katili nasıl bulacağım?" "Emin değilim. Ben genellikle işin sonunda çalışmaya başlarım. Yani suçlular yakalandığı ya da öldüğü zaman." Boş başını sallayarak klasörleri kapattı ve koltuğunun altına sıkıştırdı. "Bir şey daha var," dedi Locke. "Seçtiği kurbanları incele. Kimleri seçiyor? Onlara nasıl ulaşıyor? 3 kurbanın ve kurtulmayı başaran kadının porno filmlerde oynadığını söylemiştin." Boş, klasörleri masanın üzerine bırakıp bir sigara daha yaktı. "Evet, üstelik hepsi de telefonla müşteri buluyordu." Church kurbanlarının beden yapısına, yaşına, ırkına aldırış etmezken, taklitçi zevklerinde daha sınırlı davranıyor. Boş, porno filmlerde oynamış olan kurbanları aklından geçirdi. Evet, taklitçinin kurbanları beyaz, genç, sarışın ve iri göğüslü kadınlardı. Bu açık bir model. Bu kadınlar, sundukları hizmetleri, yetişkinlere yönelik dergilerde ilan ediyor muydu? 2 tanesinin ve kurtulmayı başaranın ilan verdiğini biliyorum. Son kurban da aynı işi yapıyordu ama nasıl müşteri bulduğunu bilmiyorum. Peki, dergilere ilan veren 3 kadın, kendi resimlerini de kullanıyorlar mıydı? Boş yalnızca Holly Lear'ın ilanını anımsıyordu ve dergide resmi yoktu. Sahne adı, telefon numarası ve zevkli bir gece garantisi. Sanmıyorum. Benim hatırladığım ilanda yoktu. Ama filmlerde kullandığı isim vardı. Yani video filmlerini izleyenler, onun görünümünü ve fiziksel özelliklerini bilirdi. Harika, şimdi taklitçinin profilini çıkarmaya başladık. Erotik programına uygun kadınları bulmak için video filmler izliyor. Sonra da onlarla temas kurmak için dergilerdeki ilanlarına bakıyor. Sana yardımcı oldum mu dedektif Boş? Elbette. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Şimdilik bundan kimseye söz etmeyin. Henüz halka açıklamak niyetinde olduğumuzu sanmıyorum. Boş klasörlerini alıp kapıya doğru döndü ve Locke onu durdurdu. Daha bitmedi. Boş geri döndü. Ne demek istiyorsun diye sorarken yanıtını biliyordu. Seni en fazla rahatsız eden unsurdan söz etmedin. Önemli olan, bebekçinin kullandığı yöntemin tüm ayrıntılarını taklitçinin nereden öğrendiği. Özel ekip, bebekçinin programının bütün ayrıntılarını medyaya açıklamamıştı. Yani, o zamanlar açıklamamıştı. Bazı sapıkların itiraf ettikleri zaman, neyi itiraf edeceklerini tam olarak bilmemeleri için böyle davranılmıştı. Polisin kendini güvenceye almasının bir yoluydu. Böylece özel ekip, sahte itirafları kolayca fark edecekti. Yani, soru şu, taklitçi bunları nereden biliyor? Ben, evet biliyorsun, Bay Bremer'ın yazdığı kitap bütün ayrıntıları dünyaya duyurdu. Cesedi betona gömülü bulunan sarışın için bu açıklama yeterli olur. Ama sen de farkındasın ki, 7 ve 11 numaralı kurbanlar için bu açıklama geçerli değil. Locke haklıydı. Boş da bunu biraz önce fark etmişti. Ardında yatan gerçeklerden kaçınmak için bu noktayı düşünmemeyi yeğlemişti. Bu sorunun yanıtı, taklitçinin her nasılsa ayrıntıları kolayca elde edebildiği biçimindedir. Bu ayrıntılar onu harekete geçirdi. Bu adamın içindeki fırtınalarla uğraşırken, kendi gereksinimlerini karşılayacak bir erotik programa rastladığını unutmamalıyız. Daha önce suç işleyip işlemediğini bilmiyoruz ama sorunları olduğundan eminiz. O hastalıklı bir yaratıktı Harry ve bebekçinin erotik kalıbını görünce, işte tam bana göre dedi. Ben bunu istiyorum, tatmin olmak için buna ihtiyacım var dedi. Bebekçinin programını kendine uyarladı ve en küçük ayrıntısına kadar aynısını gerçekleştirdi. Önemli olan bu erotik kalıba nasıl ulaştığı. Bu sorunun yanıtı ise kendisine bu olanağın tanınmış olmasıdır. Bir süre birbirlerine baktılar ve sonunda Boş konuştu. Bir polisten söz ediyorsun. Özel ekipte görev yapan birinden. Böyle bir şey olamaz. Ben de o ekipteydim. Hepimiz katili yakalamak istiyorduk. Hiç kimse bu işten çıkar sağlamayı düşünmüyordu. Özel ekipten birinin bu olanağı sağlamış olması mümkündür Harry. Ama unutma ki bu cinayetlerle ilgilenenler yalnızca özel ekip değildi. Adli tıp görevlileri, araştırmacılar, devriye gezen polisler, fotoğrafçılar, can kurtaranlardaki hasta bakıcılar, cesetleri bulan siviller. Taklitçi herhalde bu ayrıntılara ulaşabilen birini tanıyordu. Boş böyle bir kişinin profilini çıkarmaya çalışırken, Locke aklından geçenleri okudu. Araştırmaların içinde ya da yakın çevresinde bulunan biri Harry, ekibin sürekli ya da en önemli üyesi olması şart değil. Ama araştırmanın öyle bir noktasından girmiş olmalı ki, programın tüm ayrıntılarına rahatça ulaşabilsin. Yani o tarihte halkın bilmediklerini öğrenmiş olan biri. Boş yanıt vermeyince, Locke ısrar etti. Başka ne olabilir Harry? Seçeneklerini kısıtlamaya çalış. Solak biri olması gerek. Olabilir ama şart değil. Church solaktı ve taklitçi de onun suçlarını tam olarak taklit etmek için sol elini kullanmış olabilir. Doğru ama bir de notlar var. Kuşkulu belgeler uzmanları onları solak birinin yazdığını söylemişlerdi. Ama %100 emin değildiler. Zaten hiçbir zaman emin olmazlar. Pekala, solak olduğunu varsayalım. Başka ne var? Boş bir an düşündü. Sigara tiryakisi olmalı. Betonun arasında boş bir paket bulundu. Kaminski yani kurban sigara içmiyordu. Pekala, harika. Belirli bir kişiye ulaşmak için bu tür noktalara dikkat etmelisin. Her şey ayrıntılarda gizli Harry, bundan eminim. Dağlardan esen serin rüzgar açık kapılardan salona dolunca boş titredi. Evine gidip öğrendikleriyle baş başa kalma zamanı gelmişti. Tekrar teşekkür ederim dedi kapıya doğru ilerlerken. Şimdi ne yapacaksın diye seslendi Locke. Henüz bilmiyorum. Harry, boş eşikte durup ardındaki karanlıkta ürkütücü bir şekilde parlayan havuza baktı. Taklitçi katil herhalde uzun zamandır ortaya çıkan en zeki insan olmalı. Polis olduğu için mi? Bu olayla ilgili olarak senin bildiğin her şeyi bildiği için. Arabanın içi soğuktu. Geceleri, kanyonları karanlık bir serinlik kaplardı. Boş arabayı döndürüp, Lookout Mountain'daki Laurel Kanyon'a doğru dik yokuşu kolayca indi. Sağa dönüp, küçük markete girdi ve 6 şişe Anchor Steam marka bira aldı. Biraları ve çözmesi gerekenlerle birlikte Mulholland tepesindeki evine doğru yola çıktı. Woodrow Wilson yolundan geçip, payandalar üzerinde oturtulmuş, uzaktaki Chavanga geçidine bakan küçük evine ulaştı. Evde ışıkları açık bırakmamıştı. Sylvia yaşamına girdiğinden bu yana, evinden ne kadar uzun süre ayrı kalacağını hiç tahmin edemiyordu. Kaldırımın kenarına park edince, ilk bira şişesini açtı. Ağır ağır geçen bir araba, onu yine karanlıkta bıraktı. Universal City'den yükselen ışıklardan birinin, evin üzerindeki bulutları delmesini izledi. Boğazından aşağıya inen biranın tadı, İyi geldi. Ama midesinde bir ağırlık yapınca içmekten vazgeçip kutunun içine yerleştirdi. Kendisini rahatsız edenin biri olmadığının farkındaydı. Konu Ray Mora idi. Programın ayrıntılarını bilenler arasında en çok Mora'nın varlığı boşu tedirgin ediyordu. Taklitçinin üç kurbanı da porno yıldızıydı ve porno endüstrisi Mora'nın çalışma alanıydı. Herhalde hepsini tanıyordu. Boş'un beynini kemirmeye başlayan soru, bunları Mora'nın öldürüp öldürmediğiydi. Bunu düşünmek bile rahatsız ediciydi ama düşünmek zorunda olduğunu biliyordu. Locke'un önerilerini anımsayınca Mora'nın mantığa uygun bir başlangıç noktası olduğu belliydi. Ahlak masasının uzman polisi hem porno hem de bebekçinin dünyasına rahatça girip çıkabilirdi. Bu durum yalnızca bir rastlantı mıydı yoksa Mora'nın zanlı olduğunu düşünmek için yeterli bir bulgu muydu? Boş emin değildi. Bir suçlu adam gibi, masum bir adam da söz konusu olunca çok dikkatli ilerlemesi gerektiğini biliyordu. Evin içi küf kokar gibiydi. Doğruca arka taraftaki kapıyı açtı ve geçidin aşağısındaki karayolundan yükselen trafiğin sesine kulak verdi. Bu ses hiç kesilmiyordu. Kentin ana damarlarından biri olduğundan haftanın her günü, günün her saati arabalar akıp gidiyordu. Telesekreterinin minik ekranı 3 tane mesaj olduğunu gösteriyordu. Boş bir sigara yakıp, kasetin geri alma düğmesine bastı. İlk mesaj, Sylvia'dandı. Yalnızca iyi geceler demek için aradım hayatım. Seni seviyorum. Dikkatli ol. Sonra Jerry Edgar. Harry, ben Edgar. Olaydan alındığımı bildirmek istedim. Irving beni evden aradı ve tüm bulguları gasp cinayet masasından Teğmen Rollenberger adındaki birine devretmemi söyledi. Kendine dikkat et dostum ve altıya dikkat. Altıya dikkat diye düşündü boş. Arkanı kolla. Vietnam'dan bu yana bu sözü duymamıştı ve Edgar'ın Vietnam Savaşı'na katılmadığını biliyordu. Benim Ray dedi son mesajı bırakan ses. Betondaki sarışını düşünüp durdum ve ilgini çekeceğini sandığım bazı fikirlerim var. Yarın sabah ara beni. Görüşelim. 15. Erteleme istiyorum. Ne? Duruşmaları erteletmelisin. Yargıca söyle bunu. Ne diyorsun sen boş? Boşla Belk, savunma masasında oturmuş duruşmanın başlamasını bekliyordu. Günlerden perşembeydi. Yüksek sesle, fısıldaşarak konuşuyorlardı ve Boş, avukatın küfrederken sanki 8. sınıf öğrencileriyle atışmaya kalkışan bir 6. sınıf çocuğu gibi kasıldığını düşündü. Dünkü tanıktan söz ediyorum. Mitsurek haklıydı. Hangi konuda? Kanıt hakkında Belk, 11. kurbanla ilgili. Geçerli bir kanıtı var. Church onu, dur bir dakika diye atıldı Belk. Sonra sesini alçalttı. Eğer bana yanlış adamı öldürdüğünü itiraf edeceksen Boş, bunu duymak bile istemiyorum. Şimdi olmaz, artık çok geç. Önündeki not kağıtlarına döndü. Lanet olsun Belk, dinle. Hiçbir şey itiraf etmiyorum. Doğru adamı vurdum. Ama gözümüzden kaçan bir nokta var. Başka bir adam, yani iki katil vardı. Church makyaj malzemeleriyle kanıtladığımız 9 kadını öldürdü. Diğer ikisini ve bu hafta betona gömülü olarak bulduğumuz kadını başka biri öldürdü. Neler olup bittiğini öğreninceye dek bu davayı erteletmelisin. Eğer bazı konular mahkemede açıklanırsa, ikinci katile ne kadar yaklaştığımız ortaya çıkar ve herif bunun kokusunu alır. Belk, elindeki kalemi kağıtların üzerine atınca kalem zıplayıp yere düştü ama almak için eğilmedi. Ben sana neler olup bittiğini söyleyeyim boş, hiçbir şeyi durdurmuyoruz. Bunu yapmak istesem bile yapamam. Yargıcın bu kadınla ilişkisi var. İtiraz etmesi yeterli. İsteğimiz kabul edilmez. Yani bu konuyu gündeme getirmeyeceğim. Bir şeyi anlamak zorundasın boş. Burası bir mahkeme. Şu anda senin dünyanı bu dava denetliyor. Sen onu kontrol etmiyorsun. Sen öykünü değiştirmek istedikçe davaya ara verilmesini bekleyemezsin. Bitti mi? Evet bitti. Belk dediklerini anlıyorum. Ama soruşturmayı korumak zorundayız. Orada insanlar öldüren bir katil var. Eğer Chandler beni ya da Edgar'ı tanık sandalyesine oturtup sorular sormaya kalkarsa, katil de her şeyi gazeteden okuyacak ve tüm bildiklerimizi öğrenecek. Onu asla ele geçiremeyiz. Bunu mu istiyorsun? Boş, benim görevim bu davayı kazanmak. Bunu yaparken, eğer senin bazı fedakarlıklar, doğru ama sen gerçeği öğrenmek istemiyor musun Belk? Çok yaklaştığımıza inanıyorum. Davayı önümüzdeki haftaya kadar erteletmen yeter. O tarihe kadar olayı çözeriz. Sonra buraya gelip Moni Chandler'ı alt ederiz. Boş arkasına yaslanıp avukattan uzaklaştı. Onunla savaşmaktan yorulmuştu. Boş, sen kaç yıllık polissin diye sordu Belk yüzüne bakmadan. 20 yıl mı? Doğru bir tahmindi ama Boş yanıtlamadı. Ardından ne geleceğini biliyordu. Şimdi burada oturmuş bana gerçeklerden mi söz ediyorsun? Gerçeği yansıtan bir polis raporunu en son ne zaman gördün? Bir arama emri çıkartmak için başvuru formu düzenlerken en son ne zaman gerçekleri tüm çıplaklığıyla yazdın? Bana doğrulardan söz etme. Doğruyu bulmak istiyorsan gidip bir rahiple filan görüş. Nereye gidilmesi gerektiğini bilmiyorum ama buraya gelme. Bu meslekte 20 yılını geçirdikten sonra burada olup bitenle gerçeklerin hiçbir bağlantısı olmadığını bilmen gerekir. Adaletin de bağlantısı yoktur. Adalet bundan önceki yaşamımda okumuş olduğum bir hukuk kitabında kaldı. Belk arkasını dönüp gömlek cebinden başka bir kalem çıkardı. Salak herif! Kadın bize öylesine büyük bir kazık sokacak ki, öbür taraftan dışarı çıkacak. Sen sürekli olarak yargıcın onunla yatıp kalktığını söylüyorsun ama senin aslında onun beslenme çantasını bile taşıyacak yetenekte biri olmadığın gerçeğini örtmek için böyle davrandığını ikimiz de biliyoruz. Son kez söylüyorum. Duruşmaları ertelet! Belk ayağa kalkıp yere düşmüş olan kalemi aldı. Kravatını ve gömleğinin manşetlerini düzeltip yerine oturdu. Not kağıtlarına doğru eğildi ve Boş'un yüzüne bakmadan konuşmaya başladı. Sen ondan korkuyorsun değil mi Boş? Karı sana sormaya başladığı zaman tanık sandalyesinde olmak istemiyorsun değil mi? Senin kim olduğunu, insanları öldürmekten zevk alan bir polis olduğu ortaya çıkaracak sorular sorulmasını istemiyorsun değil mi? Sonra dönüp boşa baktı. Artık çok geç. Senin zamanın geldi ve geri adım atmayacağız. Erteleme filan yok. Gösteri zamanı gelip çattı. Harry ayağa kalkıp şişman adama doğru eğildi. Lanet olsun Belk, ben dışarı çıkıyorum. Harika dedi Belk. Biliyor musun, hepiniz aynısınız. Gidip adamın tekini vuruyorsunuz ve sonra buraya gelince polis rozeti taktığınız için istediğiniz gibi davranmak konusunda tanrısal bir hakka sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Şu polis rozeti anlaşılan en büyük güç ibaresi. Boş duvardaki telefonlara yanaştı ve Edgar'ı aradı. İlk çalışta telefon açıldı. Dün gece mesajını aldım. Söylenecek pek bir şey yok. Ben olaydan çekildim. Bu sabah gasp cinayet masasından gelip dosyamı aldılar. Senin masanı da biraz karıştırdılar. Ama hiçbir şey almadılar. Gelenler kimdi? Sheehan ile Opelt. Tanıyor musun? Evet, iyi çocuklardır. Sen tanıklık için gelecek misin? Evet, saat 10'da orada olacağım. Boş, 4 numaralı mahkeme salonunun kapısının açıldığını ve mübaşirin kendisine işaret ettiğini gördü. Gitmek zorundayım. Mahkeme salonunda Chandler kürsüdeydi ve yargıç konuşuyordu. Jüri henüz yerini almamıştı. Cep gönderilen öteki tanıklar ne olacak? Sayın yargıç, benim büromdakiler bu sabah hepsini arayıp tanıklık etmeyeceklerini bildirecekler. Boş, savunma masasına yaklaşırken, kürsüye giden Belk, yüzüne bile bakmadan yanından geçti. Sayın yargıç, beklenmedik bir durumla karşılaştığımız için, müvekkilimle görüşmek için yarım saat ara verilmesini istiyorum. Ondan sonra başlayabiliriz. Pekala, bunu yapacağız. Yarım saat ara veriyoruz. Sonra herkesi burada görmek istiyorum. Ve Bay Boş, duruşmaya yeniden başlayacağımız zaman yerinizde olmanızı istiyorum. Davalının ne zaman, nerede olması gerektiğini bilmesi gerekir. Ardınızdan mübaşir göndermek istemiyorum. Boş sesini çıkarmadı. Üzgünüz Sayın Yargıç dedi Belk. Yargı salondan çıkarken ayağa kalktılar ve Belk, koridorun sonundaki avukat müvekkil odalarından birine gidelim dedi. Ne oldu? Haydi, yürü gidelim. Mahkeme salonundan çıkarken elinde not defteri ve kalemiyle içeri giren Bremer'la karşılaştılar. Hey, neler oluyor? Bilmiyorum dedi Boş. Yarım saat ara verildi. Harry, seninle konuşmalıyım. Daha sonra. Ama çok önemli. Koridorun sonunda tuvaletlerin yakınında avukatların müvekkilleriyle konuşması için birkaç küçük oda vardı. Tıpkı Hollywood karakolunun sorgu odalarına benziyorlardı. Boş'la Belk odalardan birine girip gri masanın iki tarafındaki iskemlelere oturdular. Ne oldu diye sordu Boş. Senin roman kahramanın tanıklardan vazgeçti. Chandler daha beni tanık sandalyesine oturtmadan mı vazgeçti? Boş bu davranışa bir anlam veremedi. Ne yapmaya çalışıyor? Son derece kurnazca davranıyor. Çok zekice bir manevra bu. Niçin? Davanın gidişine bak. Chandler çok iyi durumda. Eğer bugün sona erip jürinin kararına kalsa kim kazanır? O kazanır. Senin tanık yerine çıkıp yaptıklarını savunmak zorunda olduğunu biliyor. Sana geçen gün dediğim gibi bu davayı seninle birlikte ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Ya topu alıp kadının boğazından aşağıya yutturacaksın ya da elinden düşüreceksin. Bunu bildiği gibi seni tanık olarak çağırınca öncelikle kendisinin soru sorması gerektiğini de biliyor. Sonra da ben gelip senin rahatça savuşturacağın kolay sorular soracağım. Şimdi işi tersine çeviriyor. Seni tanık olarak çağırmayıp davayı kaybetmekle, seni çağırıp kadına seni topa tutması için fırsat vermek arasında bir seçim yapmak zorundayım. Çok kurnazca değil mi? Peki ne yapacaksın? Seni tanık olarak çağıracağım. Erteletme işi ne oldu? Ne erteletmesi? Boş başını salladı. Bunu değiştiremeyeceğini anlamıştı. Dava ertelenmeyecekti. Belk'e karşı hatalı bir yaklaşım sergilediğini fark etti. Erteleme fikrinin kendisinden çıktığına Belk'i inandırmaya çalışması daha doğru olurdu. Bunu yapsaydı, istediğini elde edebilirdi. Şimdi ise bilinmeyene doğru yürümenin verdiği tedirginliğe kapılmaya başlıyordu. Vietnam'da ilk kez bir Vietcong tüneline girerken aynı duyguya kapılmıştı. Göğsünde açmaya başlayan kara bir gül gibi korku benliğini sarıyordu. 25 dakikamız var dedi Belk. Ertelemeyi filan bir tarafa bırakıp ne şekilde ifade vereceğini konuşalım. Ben sana yol göstereceğim ve jüri de seni takip edecek. Ama ağır ağır ilerlemeyi sakın unutma. Yoksa onlar seni izlemekten vazgeçerler. Tamam mı? 20 dakikamız var diye düzeltti Boş. Tanık sandalyesinde oturmadan önce gidip bir sigara içmek zorundayım. Belki duymamış gibi sürdürdü konuşmasını. Unutma Boş, bu davada milyonlarca dolar söz konusu. Belki para senin cebinden çıkmayacak ama mesleğin tehlikede olabilir. Ne mesleği? 19. ayrımın sonu. Sayfa 202. Devamı 20. ayrımda.